Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz, yapımcılarımız. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Efendim, Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Batı Trakya'daki Türk nüfusla İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Rum Ortodoks nüfus iki ülke arasındaki zorunlu mübadelenin dışında bırakılmıştı. İşte bu çerçevede hali hazırda Batı Trakya'da sayıları 150 bin civarında Müslüman Türk azınlık bulunmakta. Fakat Batı Trakya Türkleri yıllar içinde maalesef azınlık olarak yaşadıkları Yunanistan'da birçok haksız uygulamaya ve baskıya maruz kaldılar. Bizler de bu hafta Batı Trakya Türklerine Yunanistan tarafından uygulanan baskıları ve asimile çalışmalarını program yapımcımız, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz haftanın Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere de değineceğiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, Mavi Vatan'da yaşadığımız gelişmelerle başlayalım programımızı. Yine Yunanistan medyasında yer alan Türkiye haberleri dikkat çekiciydi. Bu haberlerin ilkiyle başlayalım. Sözü hemen size bırakalım.
Evet, Yunanistan'da biliyorsunuz dün genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Ona ayrıca değineceğim ama seçimlerden önce gene Türkiye ile ilgili Yunan basının birçok şeyler iddia ettiğini ve yazdığını biliyoruz. Bunlardan birisi mesela Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda şart koşmasını diline dolamış. Yani bunu NATO içerisinde Türkiye'nin yaptığı bir uygunsuz hareket olarak, NATO birlik ve beraberliğine uymayan bir hareket olarak görüyorlar. Ve 11 Temmuz'da da NATO zirvesi var. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta. Bu zirveye kadar Türkiye'nin vetoyu kaldırmayacağını, İsveç'in NATO üyeliği konusunda vetoyu kaldırmayacağını söylüyor. Yani zaten geçen hafta içerisinde Milli Savunma Bakanı, yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da NATO Savunma Bakanı'nın ara toplantısına katılmıştı. Orada da henüz İsveç'in Türkiye'nin isteklerini yerine getirmediğini söylemişti. Bizler de biliyoruz, yani her ne kadar yasa çıkartmışlarsa da orada PKK terör örgütünün sempatizanları gene Türkiye aleyhinde faaliyetlerini gösterilerle devam ettiriyorlar. Bunu Türkiye'nin kabul etmesi mümkün değil. Hatta hatırlayacak olursanız bu konuda bir de şöyle bir husus vardı. Orada Kur'an-ı Kerim yakan bir kişi mahkemeye gittiği zaman mahkeme bunun bir özgürlük hareketi olduğunu söylemişti.
Söylemişlerdi.
Evet, oysa bu Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslüman ülkeleri de son derece rencide eden bir şey. Yani şöyle vardır. Özgürlük başkalarına zarar verdiğin yerde biter, sınırlanır. Bu Müslüman kitleye zarar veren bir harekettir. Yani anlamı var mı? Hiç duydunuz mu Müslümanlar içerisinde veya Türkiye'de gidip de birinin İncil yaktığını veya Tevrat yaktığını gördünüz mü? Ben duymadım yani. Neyse. İşte böyle bir şey. Tabii bir başkası da yine Güney Kıbrıs Rum kesimi NATO üyesi olmak istiyor Kıbrıs adı altında. Ancak Türkiye de buna hayır diyor. Bundan dolayı bir şey var. Gelelim seçimlere gelelim mi?
Seçimlere gelelim.
İkinci tura.
Çok önemliydi çünkü.
Evet, biliyorsunuz 14 Mayıs'ta Yunanistan'da genel seçimler vardı. Bu genel seçimlerin arkasından her ne kadar dönemin başbakanı Mitsotakis ve Yeni Demokrasi Partisi %40.5'lik bir oy oranıyla seçimleri önde getirmesine rağmen 300 kişilik 300 parlamenterin bulduğu Yunan Meclisi'ne çoğunluk olan 151 milletvekilini sokamamıştı. 146'da kalmıştı yanılmıyorsam. Dolayısıyla böyle olunca koalisyon hükümeti de kurmak istemedi. Kendisine Cumhurbaşkanlığının verdiği hükümet kurma görevini hemen iade etmişti. İkinci sıradaki ana muhalefet Syriza ve bunun genel başkanı Tsipras da aynı şekilde iade etmişti. Sonra Panhellenik Sosyalist Partisi üçüncü olarak ona da vermiş. O da aynı şekilde iade etmiş. Onun üzerine Yunanistan'daki seçim sistemi gereği bu geçtiğimiz gün yani 25 Haziran'da seçimlerin ikinci turu yapıldı. Hocam ne fark eder diyeceksiniz. Şöyle ki fark ediyor. Onların seçim kanununa göre veya düzenlemesine göre eğer bir siyasi parti %25'i geçen oranda oy alırsa bir kere kafadan 20 tane milletvekili veriliyor. Ondan sonra da %25'in üzerindeki her yarım puanlık artış içinde gene bir milletvekili veriyor. İşte bu şekilde yeni seçimler yapıldı ve Mitsotakis'in Yeni Demokrasi Partisi kesin olmayan sonuçlara göre %40.4'lük bir şey aldı. Evet, gene birinci sıraya ulaştı.
Seçimlerin çok azaldı. Çok konuşuldu hocam.
Evet, evet.
Yani biraz düşük kaldı galiba.
Düşük kalır tabii. Yani orada da sanıyorum okullar tatil olmuş veya olmak üzeredir. Gene tatiller başlamıştır. Genellikle Avrupa'da şeylere zaten seçimlere katılım oranları çok düşük. Türkiye'deki gibi de, Türkiye'de maşallah %85 filandı yani. Cumhurbaşkanlığı seçim biliyorsunuz ikinci tura kalmıştı. Gene yüksekti. %85'ti. O şekildeydi. Türkiye demokrasisine daha çok sahip çıkıyor. Şeye gelmek istersek, dolayısıyla Mitsotakis'in partisi, Yeni Demokrasi bu oy oranıyla 158 milletvekili çıkarttı. Yani 300 milletvekilinin olduğu parlamentoda artık çoğunluğu sağlıyor. Tek başına sağlayabilecek. Diğerlerine de bakalım mı bir?
Bakalım hocam.
Şimdi Syriza lideri Tsipras burada %17.8 oyla 48 milletvekili alabilmiş. Ha biraz önce sizin söylediğiniz şey vardı. Seçimlere katılım oranı %52.7. Bu aslında birçok yere göre küçük yüksek değil. Yok yani düşük
Avrupa'ya
sayılmaz.
Göre
evet. Ama hakikaten düşük. Şimdi Syriza %17.8'de 48 milletvekili dedik. Sosyalist PASOK, Panhellenik Sosyalist Partisi %11.8'de 32 sandalye. Sonra Yunanistan Komünist Partisi %77.6 ile 20 vekil. Faşist Altın Şafak, onun uzantısı olan Spartalılar %4.7 ile 13 sandalye kazanmış. Milliyetçi Yunan Çözümü 52 Lisi 12. Muhafazakar Zafer 2 Partisi 10. Sol Hürriyet Rotası ise 8 milletvekili sokmuş durumda. Şimdi burada az önce söylediğim gibi seçim yasasının ikinci turda verdiği imkanlarla Mitsotakis birinci sırada ve iktidar olacak şekilde seçimleri kazandı. Ve hemen bugün de kendisine tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı Skaleros tarafından bu şeyi verilir. Hükümeti kurma görevi verilir. Şimdi burada şey var. Mitsotakis'in bu hükümeti kurmadaki düşüncesi önemli. Bu seçimlerden önce, ikinci tur seçimlerinden önce hatırlayalım. Batı Trakya'daki Türklere bir baskı şeklinde yahut da bunları hakir gören ifadeler kullanmıştı. Niye Syriza'ya oy verdiniz diyerekten. Bu arada belki sevgili izleyicilerimiz şunu söyleyebilirler. Batı Trakya'dan kaç milletvekili çıktı Türklerden diyerekten. İlk turda 4 milletvekili çıkmıştı. Sanıyorum bu oranlarla ikinci de aynısı olabilir.
4 milletvekili çıkmış hocam.
Evet. Öyle mi? Ha, ya tamam o zaman. Demek ki değişmiyor. Bunlar var. Bu tabii Batı Trakya Türklerine bakış açısı açısından önemli Mitsotakis'in. Yani bir taraftan Türkiye ile ilişkileri düzeltelim derken depremde yok tren kazasıydı falan. Batı Trakya Türklerine yapmış olduğu bu hareket kabul edilebilir değil. Bunun böyle devam edeceği anlaşılıyor. Bir diğeri Dışişleri Bakanı Dendias pek de onu Dışişleri Bakanı yapacak gibi görünmüyormuş. Yani Yunanistan'dan alınan ilk haberlere göre bunlar var. Ama her ne olursa olsun biz şuna bakmamız lazım. Acaba Mitsotakis yeniden başbakan olduktan sonra Türk-Yunan ilişkileri bundan nasıl etkilenir? Asıl bizim için önemli olan bu. Yani Batı Trakyalılar açısından pozitif olmayacağını görüyoruz. Dileriz. Olur.
Evet, kabine şekillendikten sonra daha iyi analizler.
Evet. Tabii. Türkiye açısından da baktığımızda Ben yani yıllardan beri Türk-Yunan ilişkilerini devamlı izleyen birisiyim. Mitsotakis hükümetiyle de önemli bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani o statikoyu bozmayacaktır. Gene özellikle Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında Türkiye ile arama yapmaya başladığı zaman gene gerilimler başlayabilecektir. Sonra bu göçmen sığınmacı konusunda geri itmeler devam edecektir. Buna bağlı olarak da gene zaman zaman karşılıklı söylemler olabilecektir. Asıl dananın kuyruğu şeyde kopabilir. Eğer Mitsotakis hükümeti tutup da ben tekrar tek başıma iktidar oldum diyerekten Ege'de karasuları genişliğini 12 mile çıkartmaya karar verirse o zaman gerilimin en büyüğü yaşanır. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazımdır. Ben her zaman söylediğim gibi keşke birileri araya girse de Ege'de iki ülkenin de faydalanabileceği şekilde deniz tabanında ortak arama platformu kurulabilse. Yani kazan kazan diyorlar ya, win-win olayına göre. Ama buna ne derece yaklaşılır bilemiyorum. Başka bir şeye değinelim mi? Teslim olan teröristten itiraf dikkat çeken Fransa ve Yunanistan detayı diyerekten. Türkiye biliyorsunuz en azından 2015 yılındaki o meşhur Hendek savaşlarından itibaren PKK terör örgütü ve bunun bazı uzantılarına karşı bir müthiş bir mücadele başlattı. Yoğun bir mücadele. Bu bağlamda en azından Türkiye'deki Türkiye'de PKK'ya katılım konusunda bayağı oldukça ciddi bir konuda ciddi bir şekilde azalma oldu. Bu arada işte Diyarbakır annelerinin de vasıtasıyla terörü bırakıp teslim olanların sayısında da artış var. Şimdi bu şekilde son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine ardı ardı darbeler vurulduktan sonra PKK'da bazı çözülmelerin olduğu tekrar ortaya çıktı. Son hafta içerisinde 4 terörist Habur ve Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldular. Bunlardan birisi Munzur Bekot adlıymış. Onun ilk ifadesinde Fransa'da yaşarken geçen yıl terör örgütlerine katıldığını, yani yurt dışında hala katılımlar var ve Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına gönderildiğini ifade ediyor. Buraya kadar bir şey yok, ancak o terörist bu terör kamplarına gitmeden önce ilk durağı Yunanistan'mış. Yunanistan'da sevgili dinleyiciler hatırlayacaklardır. Buradaki Lavrion kampı var. Atina'ya yakın olan bir yerde. Lavrion adeta PKK'nın bir karargahı gibi. İşte oraya uğramış ve burada bu kampta kendisine ilk bilgiler burada verilmiş. Genellikle infilak ettirici yahut da bu şeyler var ya, insan yapımı el yapımı patlayıcılar deniyor. Onların eğitimi
Eğitimleri
ilk burada
verilmiş.
veriyormuş.
Evet.
Evet.
Güney Kıbrıs'ın yönetiminde de gelişmeler vardı. Geçtiğimiz
Evet.
hafta itibariyle dilerseniz bu başlıktan devam edelim.
Tabii Güney Kıbrıs Rum yönetimi Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi şikayet etmiş gene. Neymiş? Andreas Hacı Santao, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Türkiye'nin Kıbrıs'ın hava ve deniz sahasına yönelik ihlallerini raporlayan bir mektup göndermiş. Yani şöyle, şimdi Türk Hava Yolları Ercan havalanına gidiyor biliyorsunuz. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye'de resmen tanıdı ve bu konuda da tanıtım faaliyetlerini arttırıyor. İnşallah yakın bir zamanda diliyorum Türk Cumhuriyetleri, Pakistan ve Afrika'dan da katılımlarla önemli bir sayıda bir tanıma gerçekleştirilebilir. Yani öyle bir beklentideyim. Dileğim ilişkilerin son derece düzgün olduğu veya o intibaı veren Rusya'nın da tanıması. Eğer Rusya tanırsa bu tanımalar özellikle Afrika boyutunda çok daha
Hızlı bir şekilde
hızlı bir şekilde
gerçekleşecek diyorum.
gerçekleşebilir. İşte konu bu şekilde, yani onun üzerine, onun için fazla üzerine
Evet,
durmayacağım.
bizden de bir haber var.
Evet.
TCG İstanbul ilk seyrine çıktı. Detayları sizden öğrenelim.
Evet, TCG İstanbul bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk milli gemi projesi, MILGEM projesi kapsamında yapılan bir gemi. 4 tane ada sınıfı korvet, buna ada sınıfı denmiş adı o da. Korvetin ardından 5. ve en büyük gemi bir fırkateyn TCG İstanbul. Bu fırkateyn korvetler işte 2000 ton civarında, fırkateynler ise 3000'in üzerinde olur tonaj olarak. Bununla ilgili Türk Savunma Sanayi'nin mühendislik şirketi STM, bunun tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu bir firma, Türkiye'nin ilk milli fırkateynini TCG İstanbul Ay Yıldızlı Bayrak ile ilk seyrine çıkmış. Bunlar şeyler, bu gemi daha önceden de kızaktan indirilmişti, söylemiştik. Gemiler önce bir kızağa konur, yani ilk kaynağı yapılır. Sonra geminin üzerindeki bütün parçaları üzerine koymaya başlanır. Sonra kızaktan indirildiğinde denizde tecrübeleri başlar. Denizdeki tecrübeleri de önce denize mukavemet, işte sürat, şu bu filan şeklindeyken, daha sonra da bunun üzerine konan silahlarla birlikte onların eğitimleri yapılır. Şimdi bu ilk denize çıkıştaki eğitimiyle ilgili. Bir fırkateyn olunca, bunu da Türkiye yapınca, üzerindeki bazı silah sistemleri, daha doğrusu atış kontrol sistemleri, mesela Amerika'nın vermediği bir sistem vardı, onun yerine Türkiye kendi atış kontrol sistemini bunun üzerinde denedi ve başarılı da oldu. Bu tip gelişmeler Yunanistan'ı ya da Yunan medyasını, ya gene Atilla doğuda bir şeyler yapıyor, bizi tehdit ediyor şeklinde algılayabiliyor. Halbuki biz bu fırkateyni sadece Yunanistan'a karşı değil, üç bir tarafı denizlerle çevrili olan ve bugünkü programın da ana konusu Mavi Vatan diyoruz, Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatlerini değil, kendi karasularımız ve etrafında veya deniz yetki alanlarımızda dünyanın her neresinde olursa olsun orada korumak ve kollamakla görevli Türkiye. Bu nedenle yapıyoruz. Yoksa Yunanistan'a karşı değil. Yani Türkiye Yunanistan'ı hiçbir zaman ciddi bir tehdit olarak görmüyor. En azından 30-40 senedir diyebilirim. Bu var. İşte bununla ilgili Yunanistan'ın hezeyanı diyebiliriz.
Evet. Geçtiğimiz haftanın önemli bir başlığı da Astana'da Suriye konulu toplantıydı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Açıklamalarda söz konusu.
Evet.
Ayrıntılar neler kıymetli hocam?
Şimdi hocam, Suriye nereden çıktı diyebilirler Astana süreciyle ilgili. Suriye'de bizim sadece karadan güney komşumuz değil, aynı zamanda Akdeniz vasıtasıyla, Doğu Akdeniz vasıtasıyla da denizden komşumuz biliyorsunuz. Onun için buradaki gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik. 20-21 Haziran'da Astana'da, yani Kazakistan'da, Kazakistan başkentinde yüksek düzeyli bir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bir toplantı yapıldı. Bunu biliyorduk zaten. Ortak bildiride taraflar Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerine, Astana sürecinin Suriye meselesinin barışçı çözümünde öncü rolüne vurgu yapmış, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı mücadeledeki kararlılıklarını kaydetmişlerdir diyor. Şimdi burada asıl sorun şu. Yani Türkiye artık Suriye'deki normalleşmeyi başlatmak istiyor. Esad rejimiyle de ilişkileri tekrar başlatmak istiyor. Ancak anladığımız kadarıyla Esad rejimi direniyor burada. İşte Türkiye'de, yani ismini veremeyeceğim ama bir dönem, en azından bu milletvekili seçimlerinden önce bakanlık yapmış birinden öğrendim. Esad rejimi bu işe yanaşmıyor dedi. Peki nasıl çözülecek sorun dediğim zaman da, İşte diyor, Rusya vasıtasıyla yapmaya, bunu ikna etmeye çalışacağız diyor. Bu tabii dış ilişkilerde birinin aracılığı ona koz vermek demektir. Herhalde Rusya, herhalde Rusya gibi bir güç olursa karşınızda bu var. Ama Esad rejimini yumuşatmak lazım. Benim aklıma gelen şu son sıralarda Suriye tekrardan Arap Birliği'ne davet edildi 11 yıl, 12 yıl aradan sonra. Bundan istifadeyle Türkiye'nin de özellikle Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri düzelmeye başladı. Mısır'la da bir adım atıldı bu konuda. Bunun arkasından belki Arap Birliği devreye sokulursa, özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri devreye sokulursa çok daha yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ama bu iş böyle. Hazır Suriye demişken bir şeyi daha belirteyim. İdlib'de, Hatay'a bitişik olan bu bölgede, hafta sonunda bu Wagner krizi falan vardı biliyorsunuz Rusya'da. Ona rağmen İdlib'de Rus uçakları sivillerin üzerine yaptığı ateşle 9 kişinin katline, onlarca kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdi. Çok kısa geçelim mi diğerlerinde? Ana konuya şey kalsın.
Değinelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler vardı.
Evet, Kuzey Kutbu'nda ilk büyük limanı açıyormuş Amerika. Kuzey Kutbu'ndaki buzullar çözüldükçe Kuzey Kutbu'nun önemi çok artıyor demiştik. Amerika'da işte Alaska'daki bir 4000 kişilik bir yolcu gemilerinin bile yanaşabileceği şekilde bir liman çalışması içerisinde buraya aynı zamanda askeri maksatlarda kullanacakmış. Onunla ilgili Norveç'ten tartışmalı deniz madenciliği kararı, yine Kuzey Denizi ile ilgili Norveç'te Kuzey Deniz'de deniz madenciliği kararı almış. Oysa çevreci ülkelerdir bunlar ama deniz dibinden bu tip madenleri çıkartacağınız zaman çevreye de zarar verebiliyorsunuz. Onunla ilgili bir şeymiş. Bir de gene Titanic ile ilgili, Titanic araştırması yapmak isteyen bir araştırma, küçük araştırma denizaltısı biliyorsunuz. Önce kayboldu, arkasından da patladı ve içindeki 4 kişinin de 4 mü 5 kişinin can verdiği, 5 kişinin can verdiği söylendi. Denizdeki bu tip kazaların olmamasını arzu ederiz ama anladığım kadarıyla bu işe tam hazırlıklı olarak girmemişler. Onu görüyoruz.
Evet hocam, bu bölümü noktalayalım. Mavi Vatan'da yaşadığımız geçtiğimiz haftanın gelişmeleri bu şekildeydi. Kısa bir soluklanalım, aranın ardından devam edeceğiz. Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Batı Trakya Türklerine Yunanistan tarafından uygulanan baskı ve asimile çalışmalarını kıymetli hocamız, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la konuşacağımızı belirtmiştik programın başında. Efendim, Batı Trakya denildiği zaman akla gelen bölge neresidir? Bu evet. Soruyla başlayalım dilerseniz konuya.
Evet, şimdi günümüzde Batı Trakya dediğimiz zaman Türkiye-Yunanistan sınırı var biliyorsunuz. Bu sınırdan başlayarak batıya doğru gidersek, yani Selanik'e kadar olan kesimi diyebiliriz. Yani Vardar Nehri ile sınırlayabiliriz. Tabii Vardar Nehri daha sonra şeye kadar daha batıya, kuzey batıya doğru gidiyor. Makedonya vesaire, ama bunu sınır olarak kabul edebiliriz. Zaten şeyde mübadele sırasında, nüfus mübadelesi sırasında da bu bölgeden itibaren sınırlandırılmış. Tabii kuzeyinde de Bulgaristan var. O şekilde düşünelim. Bu bölge. Ha, bu arada belki yayının sonunda unutabilirim. Bizi dinleyen Batı Trakyalı kardeşlerimiz veya gene dışarıdan bizi dinleyen Türkler ve Türk dostu kişiler varsa onlara da bu arada unutmadan bayramlarının huzurlu, sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyorum. Unutabilirim diye söyledim. Evet, Batı Trakya burası. Burada da Türk azınlığı var. Yani o şekilde söyleyebiliriz.
Evet. Çerçeveyi çizdik. Şimdi tarihsel bir perspektiften alalım. Tabii. Dilerseniz. Türkler Batı Trakya'ya ne zaman yerleştiler ve ne zaman bu bölgeyi terk etmek mecburiyetinde kaldılar? Bölgede kalan Türkler hangi ulusal ve uluslararası antlaşmalar ve düzenlemelere tabidirler?
Yani bölgedeki Türklerin tarihine baktığımız zaman, tabii milletleşme süreci yok o zaman ama ta milattan önce 11. yüzyıla kadar dayanabiliyor. İskitlere kadar dayandırıldığını görüyoruz. Milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren bölgeye Avrupa Hun Türkleri gelmeye başlıyorlar biliyorsunuz. 6. yüzyılda Avar Türkleri var. Sonra Bulgar Türkleri geliyor. Yani şey olarak
düşünelim. Bölgeye Türk akınları
yani
devam ediyor.
Rumeli veya Balkanlar olarak düşündüğümüzde tabii bunlardan da Batı Trakya'ya da gelenler oluyor. 9. yüzyılda Peçenekler geliyor. Onları takiben Uzlar, yani şeyler, Türkmenlerin Trakya'da ya da Balkanlardaki adı Uzlar. Oğuzlara Uzlar diyorlar onlar. onların olduğunu görüyoruz. Ancak bizim şu andaki bizi ilgilendiren anlamda baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin 1363 yılında Dala Şahin Paşa komutanlığında Edirne'yi fethetmesiyle başladığını söyleyebiliriz. Yani Edirne'den sonra artık yavaş yavaş Balkanlara doğru ilerlerken bunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1360'lı yıllardan itibaren dersek 1913 Balkan Savaşları'na kadar yaklaşık 500 yıl süren bir süreçte bölgede Türkler vardı. Özellikle yani Balkanlarda, Yunanistan, bu dediğimiz Batı Trakya'da ve Bulgaristan'da Osmanlı Devleti'nin önemli bir iskan politikası vardı. Onu bağlı olarak da buraya Türkler yerleşmişti. Sadece şunu söyleyeyim. Tabii bu şehirler içerisinde, iskan edilen yerler içerisinde Selanik çok önemliydi. Selanik'te Rumlara ilaveten 1490'lı yıllarda bu İspanya'daki Yahudi mezalimi üzerine Sultan II. Bayezid döneminde oradaki Yahudiler de getirtilmiş, bir kısmı Selanik'e olmak üzere, büyük bir kısmı Romanya'ya, İzmir'e, işte birçok yerlere, İstanbul'a yerleştirilmişlerdi. Dolayısıyla Selanik'te üç önemli kitle vardı: Rumlar, Türkler ve Yahudiler. Bu şekilde bir şehirdi. Yahudilerin gelişiyle birlikte şehir geliştiği gibi işte şeyde Rumeli'den işlere doğru, yani Avrupa işlerine doğru ticarette bayağı genişlemişti. Şimdi dolayısıyla Türkler Osmanlı dedik ama ne zaman? Özellikle Balkan Harbi'nden sonra buradan göçlerin olduğunu veyahut da bölgede sıkıntılar olduğunu söyleyebiliriz. Aslında o kadar mı? Bir başlangıcı, sıkıntıların başladığı 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi. Bu halk dilinde şeyde 93 Harbi de denir biliyorsunuz. O tarihteki göçlerle birlikte başlamıştı. Ama bizi ilgilendiren kısmı o tarihten başlamak üzere ağırlıklı olarak Balkan Harbi, tabii ki İstiklal Harbi ve Lozan Barış Anlaşması'dır. Yani şu olabilir: Türkler oradan daha sonra Lozan Barış Anlaşması ile birlikte boşalttılar mı orayı? Hayır. Nasıl Bulgaristan'da Türkler varsa, nasıl Bosna Hersek'te Türk ve Müslüman kitle varsa, nasıl Kosova'da, Makedonya'da varsa, burada da var olmaya devam etti.
Evet. Batı Trakya dediğimiz bölgede kısa süreli de olsa kurulan bazı Türk devletleri ve yönetimleri var. Bunları da tanıyalım kısaca.
Tabii.
Hangileridir?
Tabii. Şimdi şöyle, az önce 93 Harbi'nden bahsetmiştim. Bu anlaşma sonrası Rusya ve Bulgaristan'ın Batı Trakya'ya girmesi üzerine bölge Türkleri büyük bir direniş başlatıyorlar. Hatta Rodop Türk Mukavemet Hükümeti bile kuruluyor. Bunlar var. Ancak Berlin Konferansı, sonra şunlar bunlar filan derken bu daha sonra kayboluyor. Asıl mesele Balkan Harplerinden sonra Enver Paşa'nın emriyle 31 Ağustos 1913'te Gümülcine'nin alınması var. Batı Trakya'daki bir kent biliyorsunuz Gümülcine. Bu alındıktan sonra Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi kuruluyor. Yani bir küçük de olsa orada bir oluşum var, siyasi oluşum var. Ancak bu oluşum Sofya'ya ilaveten İstanbul'da da endişe yaratıyor. Yani Bulgaristan'a ilaveten İstanbul hükümeti Batı Trakya'daki askerlerin geri dönmeleri emrini verince Batı Trakyalı yöneticiler de Osmanlı Devleti ile ilişkilerini kestiklerini açıklıyorlar. Yani bunların da kıl aldırmıyorlar. Bu şey, Yunanistan'ın gene Eylül 1913'te Osmanlı-Bulgar görüşmelerini baltalamak amacıyla Dede Ağaç'ı Batı Trakya hükümetine teslim etmesi üzerine hükümet bağımsızlığını ilan ediyor. Yani Yunanistan aslında bunu vermez. Sırf Osmanlı ile Bulgaristan'ın arasını bozmak maksadıyla yapıyor. Yani Yunanistan asla bir toprak vermez kendiliğinden. Sonra 11 Eylül 93 tarihinde devlet başkanlığı Süleyman Askeri Bey getiriliyor. Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti Batı Trakya'da kuruluyor böylece. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nden önce bir Türk Cumhuriyeti Batı Trakya'da kurulmuş. Başşehri Gümülcün olan bu yeni bağımsız cumhuriyetin ay yıldızlı, yeşil, beyaz, siyah renkli bir bayrağı, pasaport sistemi, posta örgütü, posta pulu bile var. Resmi Batı Trakya ajansı bile kuruluyor. Resmi olaraktan bir Batı Trakya ajansı da kuruluyor. Fransızca ve Türkçe yayın yapan Independent adlı bir gazete de çıkarılıyor. Bizzat Süleyman Askeri Bey tarafından yazılan Milli Marş da hazırlanıyor. Özgür isimli resmi gazetede yayınlanıyor. Ancak Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında anlaşma imzalandıktan sonra bölgeye Cemal Paşa gönderiliyor. Yani bu rahatsızlık yaratıyor. Cemal Paşa 25 Ekim 1913'te bölgeye gittikten sonra da bu Garbi Trakya hükümeti müstakilesi kendisini feshediyor. 30 Temmuz 1915'te Fuat Balkan Bey tarafından kurulan bir diğer Batı Trakya Türk yönetimi de 27 Eylül 1917'de sona eriyor. Yani Türkler Batı Trakya'dalar ama her ne kadar burası düşmana teslim edilmişse de oradaki Türkler milli birlik ve beraberliğini ve bu bölgenin Türk yurdu olduğu bilincini asla kaybetmemişler. Küçük de olsa böyle bir devlet kurma girişimlerine bulunmuşlar.
Evet. Türk devletleri ve yönetimleri böyleydi. Peki Batı Trakya Türkleri dediğimizde hangi tarihten itibaren Batı Trakya Türkleri daha büyük sorunlar yaşamaya başladılar? Evet. Pek çok örnek sıralayabiliriz ama en önemlilerinden birkaç tanesini bizlerle paylaşır mısınız?
Tabii. Şimdi aslında bu biliyorsunuz Lozan Barış Anlaşması ile birlikte bölge Yunanistan'a bırakıldı. Arkasından işte şeyler vardı. Lozan'la birlikte biliyorsunuz mübadele kısmı vardı. Bu mübadele kısmına göre veyahut da anlaşmasına göre Türkiye'de İstanbul dışındaki Rumlar ve Ortodokslar Yunanistan'a gönderildi. Yunanistan'da da Batı Trakya dışındaki Türkler ve Müslümanlar Türkiye'ye gönderildi. İşte bu Lozan Barış Anlaşması'nda Müslümanlar olarak geçiyor Batı Trakya'daki. Asıl işte püf noktası burası. Burada şey yapıyor. Halbuki Batı Trakya Türkleri ile ilgili bilmiyorum soruların arasında var mı? Çeşitli anlaşmalar var. Bu biraz önce söylediğim 93 Harbi sonrasındaki Ayastefanos Anlaşması. Sonra 1913'te Balkan Harbi'nde sırasında Atina Anlaşması var. Sonra 1920'de Sevr Anlaşması var. Yunan Sevri, yani Yunanistan'la ilgili kısım devam ediyor. Burada benim öğrencilerim de hep soruyorlardı. Açıklama gereğini hissediyorum. Sevr Anlaşması'nda Osmanlı'nın Türkiye tarafı, burası yani Türkiye'de kalan taraf, şimdiki Türkiye'de kalan tarafını Ankara hükümeti, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları kabul etmemişlerdi. Lozan'ın o kısmını yırtıp atmışlardı. Ancak bu Sevr Barış Anlaşması bir uluslararası anlaşma ve Yunanistan'daki, Bulgaristan'daki vesaire devam ediyor onlar. Şey değil, affedersiniz Bulgaristan dedim, Yunanistan'daki kısmı devam ediyor. Buna imzacı ülkeler var. Şimdi dolayısıyla buradaki Batı Trakya Türklerinin evrensel insan hakları, işte din ve vicdan hürriyeti gibi eğitimle ilgili hususları devam ediyordu. Sonra ancak Lozan Barış Anlaşması ile Müslümanlar olarak belirlendi bu. Buna bağlı olaraktan da daha sonra bilhassa Türkiye, daha doğrusu Türkiye NATO'ya giriyor Yunanistan'la birlikte biliyorsunuz 1952'de. Sonra 1954'te Yunan EOKA lideri General Grivas'ın Kıbrıs'a çıkması, sonra Kıbrıs'taki hadiselerin başlamasıyla birlikte Batı Trakya'daki Türkler de hop oturup hop kalkmaya başlıyorlar. Hele de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Yunanlılar eyvah bunlar Kıbrıs'ta olduğu gibi Batı Trakya'da da benzer şeyi yaparlar, hareketi yaparlar diye endişe içerisine giriyorlar. Sadece o mu? Soğuk Savaş sona eriyor. Soğuk Savaş sona erdikten sonra bu defa Sovyet toprakları içerisinde kalan Pontuslu Rumlar var. Yani bunlar ne? İstiklal Harbi'nden sonra, İstiklal Harbi sırasında daha doğrusu orada bir Rum Pontus devleti kurmak istiyorlar demiştik. Sevgili dinleyicilerimizle burada da paylaşmıştık bunu, Pontus meselesini. Burada İstiklal Harbi'nden sonra Lozan Barış Anlaşması ile birlikte Karadeniz'deki Rumların bir kısmı Yunanistan'a gittiği gibi önemli bir kısmı da Sovyet coğrafyasına gitmişlerdi. Şimdi Soğuk Savaş sona erdikten sonra buradaki Rumların bir kısmı Yunanistan'a döndüler. Yunanistan'a dönünce bu defa Yunanistan hükümeti, Yunan hükümetleri bu Pontus Rumlarının önemli bir kısmını Batı Trakya'ya yerleştirdiler. Böylece bölgedeki Türk nüfusunun yoğunluğunu düşürmek istediler. Olay bu. Bir diğeri gene bölgede buradaki Batı Trakya Türkleri yurt dışına gittikleri zaman öyle bir şey getirdiler ki, yasa getirdiler ki bu yasaya göre yurt dışına çıkan Yunan vatandaşları, özellikle Batı Trakya'daki Türkler için çıkarılmış bu, yurt dışına çıktıkları zaman mülklerini de kaybediyorlar. Yani mülkleri hemen kamulaştırılıyor. Böyle şeyler vardı. Ancak Soğuk Savaş sonrasında bu kanun yalnız Soğuk Savaş'tan önce çıkmıştı. Yalnız Soğuk Savaş sona erdikten sonra Avrupa Birliği'nin bilhassa Yunanistan'ın üzerine gitmesiyle birlikte bu yasa önemli ölçüde özelliğini yitirdi. Bu arada gene uzun bir süre 90'lı yılların sonuna kadar Batı Trakya'nın kuzeyinde bazı yerler, Türklerin köylerinin olduğu yerlerde girişi yasaklı olan sahalar vardı. Bunlar da kabul edilebilir değildi. Yani ben burada şunu hatırlıyorum, bir anekdot olarak bahsedeyim. Sanıyorum 1996 yılıydı. Benim Bonn'da deniz ateşesi olduğum zaman, o zaman Bonn'daydı büyükelçilik. Bir panel düzenlendi Batı Trakya Türkleri ile ilgili. Bu şeydeki Esen'deki bir üniversite. Ondan sonra bir de Batı Trakya Konfederasyonu, Avrupa Batı Trakya Konfederasyonu böyle bir şey düzenlemişti. Avrupa Parlamentosu'ndan milletvekilleri ağırlıklıydı burada da. Buradaki panelde gittiğim zaman durumu daha iyi kavramıştım. Burada gördüğüm şey şuydu, oradaki Avrupalı parlamenterler Yunanlıların üzerine yürüdüler. Yani bir de gene burada hatırladığım bir şey, o dönemde aslında benim görevim değildi bu. Elçi Müsteşar rahmetli Deniz Bölükbaşı'ydı. Onunla birlikte bir Muhsin Kılıç Aslan isminde bir başkatip vardı. Muhsin Bey beni aradı. Albayım dedi, siz dedi bu şeylere meraklısınız. Böyle böyle bir şey var dedi. Bizim büyükelçilikten 3 kişi gidip katılmıştık. Orada Sayın Bölükbaşı, rahmetli Bölükbaşı, Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili bir ifade söylediği zaman hemen oradan Yunan tarafı dedi ki bir dakika durun dedi. Batı Trakya'da dedi Türk azınlığı yoktur, Müslüman azınlık vardır demişti. Tamam mı? Ancak burada gene geçtiğimiz haftalar içerisinde hatırlayacak olursanız Batı Trakya Türklerine Miçotakis'in baskısı üzerine ana muhalefet lideri Çipras Batı Trakya Türkleri demişti bir televizyon konuşmasında. Hocam, evet. Aslında doğrusu buydu. Bu da aklıma gelmiş oldu. Çipras'ın bu ifadesini her yerde kullanmak lazımdır. Hem Batı Trakya Türklerine söylüyorum, hem yurt dışındaki Türkler ve Türkiye'yi savunanlara söylüyorum. Batı Trakya Türk azınlığı ifadesini mutlaka yerleştirmeye çalışalım.
Peki son soru olarak da geçmişten günümüze halen devam eden Batı Trakya Türkleri için sorunlar var mıdır? Varsa kısaca bu noktaya temas edelim.
Vallahi o kadar çok ki, yani biraz önce söylemiştim. Hem bu anlaşmalar hilafını, hem Birleşmiş Milletler Sözleşmesine göre, İnsan Hakları Sözleşmesine göre, sonra Helsinki İnsan Hakları Beyannamesine göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın insanlara getirmiş olduğu haklara göre buradaki Türklerin hakları çiğneniyor. Mesela en basit bir örnek vereyim. Müftünün seçimi, tamam mı? Müftünün seçimi Türkler tarafından yapılması lazım. Ancak bunu bile Atina yönetimi atamayla yapıyor. Türklerin istemediği birini yapıyor.
Aynı şekilde dil öğreniminin de sırası yapıyor muyuz?
Sonra eğitim konusunda var. Aynı şekilde var. Başka bakıyoruz. Yani inanç olduğu gibi eğitim konusunda da var. Az önce söylemiştim. Türk varlıkları, Türk vakıfları özellikle kamulaştırılıyor. Bunların olduğunu görüyoruz. Bir de buradaki Türklerin bir siyasi parti kurup da bir milletvekili, yani kendi partileri adına milletvekili çıkarmamaları için de her türlü siyasi oyunlar oynanıyor. Onları da söyleyebiliriz. Aslında Batı Trakya Türkleri konusunda söylenecek çok şey var. Ancak burada sadece bazı önemli noktalara değinmeye çalıştım. Ama tekrar söylüyorum, Batı Trakya Türklerinin üzerindeki baskı konusunda Yunanistan üzerine en fazla giden Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Parlamentosu olmaktadır. Avrupa Parlamentosu Türkiye konusunda zaman zaman bizi üzecek faaliyetlerde bulunsa da Batı Trakya Türkleri konusunda bana göre en isabetli Yunanistan üzerinde baskı yapan grup olarak görülmektedir. Bu vesileyle Avrupa Batı Trakya Türkleri Konfederasyonu var. Başlarında da Habiboğlu vardı sanıyorum. Hala devam ediyormuş. Onların da çalışmalarının, başarılarının devamını diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerlendirmeleriniz için sağolunuz. Güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteydik. Efendim, yayınımızın sonuna geldik. Tüm dinleyicilerimizin bayramını enişten dileklerimizle kutluyoruz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz, Özlem Öztaş, Tolga Kökten ve mikrofon başında ben İpek Önder. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Mavi Vatan